6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak onları yüksek bir dağa çıkardı. Orada gözlerinin önünde İsa'nın görünümü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. O anda öğrencilere Musa ile İlyas göründü, İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Rabbi, burada bulunmamız ne iyi oldu. 3 çardak kuralım, biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a," dedi. Ne söyleyeceğini bilmiyordu çünkü çok korkmuşlardı. Bu sırada bir bulut gelip onları gölgeledi. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, onu dinleyin," dedi. Öğrenciler birden çevrelerine baktılar ama artık yanlarında İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onları insanoğlu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için uyardı. Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında ölümden dirilmek ne demek diye tartışıp durdular. İsa'ya, "Din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar," diye sordular. O da onlara şöyle dedi: "Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor da insanoğlunun çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır. Size şunu söyleyeyim, İlyas geldi bile ama ona ilişkin yazılmış olduğu gibi ona yapmadıklarını bırakmadılar." Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, bir takım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup onu selamladı. İsa öğrencilerine, "Onlarla ne tartışıyorsunuz?" diye sordu. Halktan biri ona, "Öğretmenim," diye karşılık verdi. "Dilsiz bir ruha tutsak olan oğlumu sana getirdim. Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kas katı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum ama başaramadılar." İsa onlara, "Ey imansız kuşak," dedi. "Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Getirin çocuğu bana." Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı, çocuk yere düştü, ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı. İsa çocuğun babasına, "Bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu?" diye sordu. "Küçüklüğünden beri böyle," dedi babası. "Üstelik ruh onu öldürmek için birçok kez onu ateşe ya da suya attı. Elinden bir şey gelirse bize yardım et, acı halimize." İsa ona, "Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün," dedi. Çocuğun babası hemen, "İman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et," diye feryat etti. İsa halkın koşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak, "Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme," dedi. Bunun üzerine ruh bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı. Öyle ki oradakilerin birçoğu "öldü" diyordu. Ama İsa elinden tutup kaldırınca çocuk ayağa kalktı. İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak ona, "Biz kötü ruhu neden kovamadık?" diye sordular. İsa onlara, bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir cevabını verdi. Oradan ayrılmış Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Öğrencilerine ders verirken şöyle diyordu: İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama öldürüldükten 3 gün sonra dirilecek. Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan da korkuyorlardı. Kefernaum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara, "Yolda aranızda neyi tartışıyordunuz?" diye sordu. Hiçbirinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı. İsa oturup 12'leri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: "Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun. Herkesin hizmetkarı olsun." Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti. Sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi: "Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur." İsa oradan ayrılıp Yahudiye sınırlarına, Şeria nehrinin ötesine geldi. Çevresinde yine kalabalıklar toplanmıştı. Her zamanki gibi onlara yine ders veriyordu. Bu arada bazıları İsa'ya küçük çocukları getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki öğrenciler onları azarladılar. İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, "Bırakın çocuklar bana gelsin," dedi. "Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez." Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı. İsa yola çıkarken biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp ona, "İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?" diye sordu. İsa ona, "Bana neden iyi diyorsun?" dedi. "İyi olan tek biri var, o da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan yere tanıklık etme, kimsenin hakkını yeme, annene babana saygı göster." Adam, "Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum," dedi. Ona sevgiyle bakan İsa, "Bir tek eksiğim var," dedi. "Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver. Böylece gökte hazinen olur. Sonra gel beni izle." Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı. Üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, "Varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne güç olacak?" dedi. Öğrenciler onun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine, "Çocuklar," dedi, "Tanrı'nın egemenliğine girmek ne güçtür? Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, "Öyleyse kim kurtulabilir?" diyorlardı. İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için değil, Tanrı için her şey mümkün," dedi. Petrus ona, "Bak, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik," demeye başladı. "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi İsa. "Benim ve müjdenin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte 100 kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak. Yola çıkmış Kudüs'e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi. Ardından gelenler ise korkuyorlardı. İsa 12'leri yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı. "Şimdi Kudüs'e gidiyoruz," dedi. "İnsanoğlu baş kâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek, onlar da onu ölüm cezasına çarptıracak ve diğer uluslara teslim edecekler. Onunla alay edecek, üzerine tükürecek ve onu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki o 3 gün sonra dirilecek." Yolda giderlerken bir adam İsa'ya, "Nereye gidersen ben senin ardından geleceğim," dedi. İsa ona, "Tilkilerin ini, gökte uçan kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok," dedi. Bir başkasına, "Ardımdan gel," dedi. Adamsa, "İzin ver de önce gidip babamı gömeyim," dedi. İsa ona şöyle dedi, "Ölüleri bırak, kendi ölülerini kendileri gömsünler. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur." Bir başkası, "Rab," dedi, "senin ardından geleceğim ama izin ver, önce evimdekilerle vedalaşayım." İsa ona, "Sabana el atıp da geriye bakan hiç kimse Tanrı'nın egemenliğine layık değildir," dedi. "Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir."